Ayrım 6. Geyik Ölüsü. Mohikanların Sonuncusu adlı film bir geyik avı sahnesiyle başlar. Geyiği vuran Kızılderili, can çekişmekte olan hayvanın başucunda diz çökerek ona şunları söyler. Seni öldürdüğümüz için üzgünüz kardeş. Cesaretinden, hızından ve gücünden şeref duyuyoruz. Kızılderililer diğerlerinde olduğu gibi geyik avında da ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda geyik vururlar. Hayvanın eti yiyecek, derisi giysi, kemikleri de süs eşyası ve oyuncak yapımında kullanılır. Onların bu duyarlılığını doğaya saygı olarak tanımlamak yanlıştır. Çünkü Kızılderili dilinde yaşadığı ortamı insandan ayıran doğa diye bir sözcük yoktur. Amerika'da beyaz adamın açgözlülüğü ve paraya tapması sayesinde nesilleri yok olma noktasına gelen geyiklerin avlanması yasaktır. Ama geyik ölüsüne rastlanıyor yine de. Ne var ki son nefesini vermekte olan hayvanın başında ağlayıp ondan özür dileyecek Kızılderililer kalmadı. Şair William Stafford arabasıyla gece yarısı giderken yolda bir geyik ölüsü görür. Savaş karşıtı olduğu için İkinci Dünya Savaşı'na katılmayan şairin o anki duygularına Geyik adlı şiirinde tanık oluyoruz. Karanlıktan geçerken Wilson Irmağı yolundan ölmüş bir geyik gördüm kıyıda. Dardır o yol. Direksiyon kırıp kaçmak çoğaltabilir ölümü. En iyisi yuvarlamaktır onu uçuruma. Arabanın ardında farın ışığı aydınlatıyordu. Henüz ölmüş bir geyik cesedini. Sendeledim. Dikildim başucunda. İyice soğumuştu ve kas katı. Kenara sürükledim. Şaşılası irilikteydi karnı. Fakat dokununca ellerim anlattı bana gerçeği. Sıcaktı karnı. Orada yavrusu yatıyordu. Hiç doğmamak üzere, kımıltısız ve canlı. Öylece durdum o dağ yolunun kıyısında. Araba uzaklara çevirdi farlarını. Kaputunun altında hırladı koca motor. Dura kaldım, kızıla dönen parıltısında egzozun. Duyabiliyordum vahşetin kulak kesildiğini topumuza. Çok düşündüm, tek umarım. Sonra ittim onu kıyıdan ırmağa. William Stafford'un dizelerindeki nice geyiğin can verdiği bir ölüm şerididir karayolları. Dağlarda bir geyikle karşılaşmak çok zor artık. Niyazi Bey ne kadar da şanslıymış. Resneli Niyazi'nin kim olduğunu, 2. Abdülhamit'in zulmüne karşı dağa çıktığı isyan günlerinde bir geyikle olan dostluğunu, İstanbul'un dört ayaklı tarihini yazdığımız İstanbul'da Bir Zürafa adlı kitabımızı okuyanlar bilirler. Yanında Hürriyet Geyiği olmasa da Niyazi Bey'le bir davada okunan savunma metninde de karşılaşırız. O davanın görüldüğü mahkeme salonundayız. Dinliyoruz. 20 Haziran 1908'de Kolağası Niyazi Bey, 3 zabit ve 150 sivil fedai ile meşrutiyetin ilanını istemek için dağa çıktı. Niyazi Bey dolaştığı bölgelerde kan davalarını önlemiş, mezhep farkı gözetmeden bütün Osmanlı'yı birleştirmeye çalışmıştır. Kendisini yakalamak için gönderilen Şemsi ve Müşir Osman Paşalar öldürülünce, başka üyelerin de baskıları sonucu Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Niyazi Bey'in geyiği, onun sırtından çıkar elde etmek isteyenler tarafından Bayazıt'taki Letafet Apartmanı'nın bodrum katına hapsedilmiş ve para karşılığında halka gösterilmişti. Savunmalarında Niyazi Bey'den söz edenler de bir şey yapılmazsa Hürriyet geyiğinden bile para kazanmayı düşünenlerin ülkeyi soyup soğana çevireceği, halkı yoksullaştırılacağı kaygısını 1960'lı yıllarda yüreklerinde duyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Üç üniversite öğrencisinin asılmasını onay vermek için mecliste el kaldıran Süleyman Demirel'i bir başka asma olayında da başrolde görürüz. Bu sefer bir köprü asılmak istenmektedir İstanbul Boğazı'na. Ne de olsa mandacılığa, yabancı sermayenin kulu olmuş, kokuşmuş saraya ve işgal ordularına karşı verilen direnişi kazanıp, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran devrimcilerin ulaşım politikası olan demir ağlardan uzaklaşılmış, karayolları yapımına hız verilmiştir. Ama Türkiye'yi otomobil, benzin, lastik ve yedek parça pazarına çevirmek isteyenler yine de endişeliydi bir zamanlar. Onların kaygısını ünlü petrol şirketi Mobil'in genel müdürü Fraker 1965 yılında hazırladığı raporda Türkiye'de seçimleri mutlaka Adalet Partisi'nin kazanacağı, petrol şirketlerinin endişeye kapılmasına sebep bulunmadığını belirterek yatıştırır. Petrol şirketlerinin korkuları yersiz çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demir yollarına yönelik ulaşım politikasını çiğneyerek otomobil satışını kamçılayan ve böylelikle benzin istasyonlarının sayısını artıran politikacıların en büyük savunucularından Süleyman Demirel, Fikret Kızılok'un bir şarkısında dediği gibi hep başbakan kalacaktır. Demirel, İstanbul Boğazı'nda ilk asma köprünün açıldığı 1973 yılında yılın adamı seçilir. Baba lakaplı politikacıyı ödüllendiren de Uluslararası Yol Federasyonu'dur. Ne de olsa istenilen politikalar asma olayının gerçekleşmesiyle güvence altına alınmıştır bir kez daha. Deniz Gezmiş de asılmadan önce yazdığı mektuplardan birinde şunları ister babasından. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ki bilimle uğraşmak bir yerde insanlığa hizmettir. Deniz Gezmiş kitaplarını Demirel ise ülkeyi soyan hortumcu akrabalarıyla çektirdiği ve basında yayınlanan aile fotoğrafını bırakır ardından. Bir de karayoldaki trafik kazalarında her yıl binlerce insanın öldüğü, batmış, iflas etmiş bir ülke. 1973 yılında Hayat Mecmuası için Şemsi Kuseyri bir söyleşi yapar Süleyman Demirel'le. Konu elbette hizmete açılmakta olan Boğaz Köprüsü'dür. Demirel'in söyleşinin sonunda ele verdiği şu sığ düşünce, bu ülkeyi yıllarca yöneten anlayışın doğayı, tarihi, kentleri nasıl yok ettiğini çok iyi açıklayan tarihi bir sözdür. Kızılırmak veya Fırat'ın üstüne kurulacak bir köprüyle Boğaz'ın üstüne kurulacak köprünün farkını anlayamıyorum. İstanbul'da bir saray ya da büyük bir konak yapılırken projede bir alan geyiklik olarak ayrılırdı. Burada geyikler beslenir, ağaçlar arasında gezinilirken onlarla göz göze gelmenin tadına varılırdı. İstanbul'un son geyikliği Beylerbeyi Sarayı'na aitti. Bu yeşil alan Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki ayaklarının korunması için karayollarına devredilir ve böylelikle İstanbul'un son geyikliği de katledilir. Asma köprülerden ve devrimcilerin asılmasından yana olanların duvarlarına bir geyiğin bedeninden koparılmış başının asılması rastlantı mıdır? İki tünel arasında. Ava meraklı olan Mısır Hidivi Abbas Paşa, Dalaman'da bir av köşkü sahibi olmaya karar verir. Köşkün yapımına başlayan Fransız inşaat firması aynı günlerde Mısır'da bir tren istasyonu işini de üstlenir. Fransızlar Abbas Paşa'nın binasını zamanında tamamlayıp teslim ederler. Ne var ki projeler yanlış yere gönderildiğinden tren yolunun geçmediği Dalaman'da Abbas Paşa av köşkü yerine bir istasyon binasının sahibi olur. Bekleme salonundaki tahta sıraların birinin üstünde uzanan çocuk Adana garına geç vakitte giren trenin sesiyle doğrulur. Uyku sersemi adımlarla buharlar arasında peron boyunca yürür ve son vagonun kapısı önünde durur. Vagonun kapısında görünen seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey, gün boyu sarsıntı içinde olmanın verdiği yorgunlukla azarlar çocuğu. Yine mi uykusuz kaldın? Sen adam olmayacaksın. Hüseyin Avni Bey söylediklerine pişman olur ve elini küçük bir kayalığa tüneyen kartal gibi oğlunun omzuna koyarak evin yolunu tutar. 1911 yılının 24 Ağustos günü Mustafa'nın doğum haberini alınca da sevinememişti Hüseyin Avni Bey. Eşi Raiba Hanım'ın doğurduğu 6 erkek çocuktan hiçbiri yaşayamamıştı çünkü. Mustafa'nın kendisini karşılamak için garda beklemesine fazla kızamıyordu bu yüzden. Nasıl olsa bu da ölecek düşüncesiyle Mustafa'nın doğumu için fazla bir hazırlık yapılmamıştı. Komşuların getirdiği armağanlarla kundaklanır Mustafa. Bir de küpe takılır kulağına. Azrail kız sansın da canını almasın diye. Mustafa 4 yaşındayken yararı görülür küpenin. Adana'da yazın bunaltıcı sıcağında evlerin düz damlarında yatar yoksul aileler. Böyle bir gecede Mustafa'nın ağrıyan gözü bir koca karı ilacı sürülerek tülbentle bağlanır. Ertesi sabah anne Rabia Hanım erkenden kalkıp çamaşırları toplarken çocuğunun düştüğünü görür. Baygın yatan Mustafa'nın başında toplananlar onun da yaşayamayacağını sanırlar ama kulağına takılan küpe aldatır Azrail'i. Okul yıllarında defter tuttuğu, ders çalıştığı pek görülmez Mustafa'nın. Babası da "Düştüğü günden beri düzelmedi bu oğlan." diye söylenerek oğlunun adam olmayacağına inanır. Mustafa bir de sinemaya ilgi gösterince patlar Hüseyin Avni Bey. Sinemaya durmadan giden insan sonunda ne olur? Sonunda sinemada gazozcu olur. Başka bir şey olmaz. Oysa gökyüzünü kara bulutların kapladığı bir gün güneş, Einstein'ın üzerlerine oturup dünyayı oradan seyretmeyi düşlediği ışınlarını sınıfın penceresinden içeriye gönderip Mustafa'nın yüzünü aydınlatınca şunları söyler öğretmen. İşte Mustafa da ileride bir güneş gibi parlayacak. Mustafa İnan İstanbul'da Mühendisler Mektebi'nde okurken ders verir lise öğrencilerine. Matematik çalıştırdığı öğrenciler arasında müzeler müdürü Aziz Oga'nın güzel kızı Jale de vardır. En çok ellerini beğenirdim Mustafa'nın. Uzun ve güzel parmakları vardır. Yazarken kalem kendi yürüyormuş gibi olurdu. Kaleme böyle bakardım hayran hayran. Kalemin arkasından giderdim. İnsan böylece farkına varmadan en zor problemleri kavruyordu. Ömer Hayyam'a tutkundur Mustafa İnan. Tabii bir de Jale Hanım'a. Parantez içinde fotoğraf 13. Bir matematikçi, Hayyam'ın şiirlerini ezbere bilen bir matematik hocası hangi dizelerle anlatır duygularını? Mustafa İnan'ın Jale Hanım'a aşkını ilan ederken Hayyam'ın şu şiirini okuduğunu düşünürsek yanılmayız herhalde. Sevgili, seninle bir pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende. Er geç baş başa verecek değil miyiz? Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin doğumhane kapısının önünde genç adam telaşlı ve sıkıntılı adımlarla küçük voltalar atmaktadır. Bir hemşire oğlu olduğunu söyleyince sevinir sevinmesine ama çok geçmeden de korkuya kapılır. Eşiyle en büyük şüphesi doğacak olan çocuklarının hastanede karıştırılmasıdır. Tanıdık bir doktor bu konuda bir sorun çıkmayacağına inandırır kendisini. Ama genç doçent o hastaneden kayınpederinin Erenköy'deki evine kadar yürüyerek gider o gün. Düşüncelidir yol boyunca. Cebinde yol parası yokken karısını ve oğlunu nasıl çıkaracaktır hastaneden? Profesör Salih Murat Uzdile'ye açar sorununu. Ondan aldığı 35 lira tutarındaki borç parayla da doğum masraflarını karşılar. Eniştesinin teklifini kabul edip müteahhit olsaydı bu duruma düşmezdi elbette. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İTÜ'de uygulamalı mekanik kürsüsünü kuran Mustafa İnan, eniştesinin teklifi üzerine ne düşündüğünü soran eşine şu karşılığı vermişti. Ben piyasada mühendislik yapamam. Daha doğrusu zorlukla yaparım. Ben öğretmenlik için yaratılmışım. Devlet beni daha iyi yetişmem için Avrupalara göndermiş. Gerçi eniştem tazminatı ödeyecek devlete. Ama bu arada benim yetişmem için devletin beklediği yıllar ne olacak? Bu zaman içinde başkasına bu parayı harcarlardı. Şimdi de bu adam ellerinin altında olurdu. Ben bu davranışı bir ihanet gibi görüyorum doğrusu. Mustafa İnan'ın ilgi duymadığı konu yok gibidir. Engin bilgisi ve olaylar arasında kurduğu köprüler hayran bırakır herkesi kendisine. 1958 yılının sonlarına doğru bir inceleme gezisi için Amerika yolunda görürüz Mustafa İnan'ı. Duyarlılığını kovboy filmlerinden tanıdığı Kızılderililerden de esirgemez. Nedense hakkı yenmiş, ellerinden memleketi alınmış ve katledilmiş bir kitle olarak Kızılderililer bende daha büyük bir acıma duygusu uyandırdı. Haksızlık bunlara verilen isimlerle başlıyordu. Biz Kızılderili diyorduk. Halbuki derileri sarı siyah renkteydi. Amerikalılar da Indian, parantez içinde Hintli, diyorlardı. Bu da yanlıştı. Christoph Kolomb'un hatasıydı. Sokak kedilerinin deviremeyeceği kadar çöp kutularının kapakları üstüne kar biriktiği bir İstanbul gününde eşinin ısrarlı gitme deyişini kulak arkası eden Mustafa İnan, kapıyı çeker ve çıkar evden. Dönüşte taksi bulunamadığından eve kadar yürümek zorunda kalır. Doktorlar soğuk algınlığı tanısı koyarlar önce ama bir türlü düşmez ateşi. İlerleyen hastalık karşısında doktorların tahlil istekleri de artar. O, ev, okul ve hastane arasında gidip gelen bir bilim insanıdır artık. Bir akşamüstü kendisini kapıda karşılayan eşine "Bak Jale, bugün yine kan aldılar." diyerek kırmızı lekelerle dolu beyaz gömleğini gösterir. Endişelenen Jale Hanım soluğu hastanede alır ve sorar. Yoksa lösemi mi? 5 Ağustos 1967 tarihinde Almanya'nın Freiburg kentindeki hastanenin odalarından birinde yatmakta olan hastanın güçsüz sesi duyulur. Uyku ilacımı verin artık. Hemen uyuyacağım. Çok halsizim. Sabah boştur yatak. Mustafa İnan'ın babasını beklerken Adana garının tahta kanepelerine kıvrılan bedenini yıkama işi bir din görevlisi bulunamadığı için oğlu Hüseyin'e kalır. Böylelikle bilim insanının cansız bedeni su ve gözyaşlarıyla yıkanır. O sırada Jale İnan, eşinin sıcaklığının kaybolduğu yatağın yanında oturmakta ve eline tutuşturulan faturalara bakmaktadır. Bilim insanı olmayı piyasaya tercih eden Mustafa İnan'ın cansız bedeni hastanenin morgunda 3 gün rehin kalır. Karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya gidenler Kocaeli'ni geçince Korutepe tüneline girerler. Bu tünelin bitiminden 400 metre sonra Gültepe tüneli vardır. İki tünel arasındaki 400 metrelik mesafe bir viyadüktür. Daha doğrusu Sunay Akın'ın deyişiyle zürafa bacak köprüdür. Stajını Malatya Çetinkaya Demiryolu inşaatında yapan Mustafa İnan'ın tüneller içinde yürürken oldukça zorlandığını anlatır arkadaşları. Şu işe bakın ki bilimi paraya tercih eden ve demiryollarında çalışan Mustafa İnan'ın adı paralı otoyoldaki bu viyadüğe verilmiştir. Parantez içinde fotoğraf 14. Profesör Doktor Mustafa İnan viyadüğü iki tünel arasında olduğu için her iki yönüne de aynı uyarı tabelası konulmuştur. Yolum ne zaman oradan geçse gözüm tabelaya takılır ve hoca hala derse devam ediyor diyerek gülümserim. O tabelalarda der ki Kızılderili dostu Mustafa İnan, önünüz karanlık, farlarınızı yakınız.